Hayırlı akşamlar. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, genç zamanına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Üzgenç. Bir genç zamanıyla daha sizlerle birlikteyiz. Çok kıymetli iki dostumuzla bu akşam sizlerle beraber olacağız. Halil İbrahim Gürgenç ve Okan Tomurcuk bizlerle beraber. Genç gönüllülerin öncülerinden, aynı zamanda Okur Dergisi'nin ve Genç Dergisi'nin de nitelikli yazı işleri kadrosunda bulunuyor arkadaşlarımız. Bugün onlarla beraber bir hasbihal yapacağız ve kendilerine neler yapıyorlar, neler yapacaklar, hedeflerinde, planlamalarında neler var bunları soracağız. Ve Okur Dergisi'nin mutfağından olması dolayısıyla Halil İbrahim ona yeni sayısını, aylık kitap dergisi olan Okur'un, 3 aylık kitap dergisi olan Okur'un düzeltiyoruz. Nasıl bir dergi olduğunu ilk sayısıyla beraber onu sormuş olacağız. Hoş geldiniz diyoruz öncelikle Halil İbrahim.
Hoş bulduk. Ben de tüm Erkam Radyo dinleyenlerini selam ve muhabbetle selamlıyorum.
Okan hoş geldin sen
de. Hoş bulduk abi.
İnşallah iyisiniz.
Teşekkür ederiz abi. Sizler nasılsınız?
Bizler deyiz. Sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Okan'ı ilk defa ağırlıyoruz. Halil İbrahim'i daha önceden davet etmiştik.
Evet.
Programımız Genç Zamanı isminden mütevellit malum. Gençlerle birlikte olmak, gençlerle birlikte söyleşmek ve onların düşüncelerini, dileklerini, temennilerini, hayata karşı duruşlarını direkt olarak onların ağzından dinlemekle beraber hayata geçmiş oldu. Bu açıdan biz de bu zamana kadar birçok genç arkadaşımızı burada ağırladık. Geçen şöyle bir hesapladım. 50'ye yakın genç arkadaşı ağırlamışız burada toplam yani. Tabi bu genç arkadaş dediğimiz içerisinde 30 yaş üstü de var. Evet. Birkaç tane olmak hasebiyle. Onları da biz yine genç olarak değerlendiriyoruz. Çünkü gençliğin yaşla değil tamamen heyecanla, aşkla, niyetle ölçüldüğüne inandığımız için bu çerçevede birçok konuyu burada ağırlamış olduk. İnşallah daha güzel, daha iyi programlar da yapmak nasip olur bizlere de. Biz de burada yetiştirdik kendimizi. Böyle yetişmeye çalıştık. Bugün de bu açıdan böyle iki konukla beraber olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Dilerseniz hemen sorularla başlayalım. Malum başlayalım. Burada soruları biz soruyoruz. Siz
eyvallah.
Cevaplıyorsunuz.
Eyvallah.
Hazır mısınız?
Hazırız.
Buyurun. Eyvallah. Efendim şimdi Okur Dergisi, 3 aylık bir kitap dergisi.
Evet.
İnşallah hayırlı olur.
İnşallah.
Böyle güzel bir programın, böyle güzel bir projenin içerisinde olmak bizleri çok mutlu ediyor. Okur'un muhtevası çok geniş. Çok fazla yazıdan, çok fazla kitaptan oluşan bir dergi. Bu açıdan bakıldığı zaman hacimli ve yani okuması gerçekten iyi bir göz isteyen bir yapıya sahip. Halil İbrahim Gürgenç de yazı işlerinde Okur'un görev evet. yapıyor. Mutfakta birçok şey şahit oluyor. Her şeyi görüyor belki de. Kendisine bugün biraz bunu sormak istedik. Okur dergisinin tanıtım sayısı Ocak ayıydı değil mi?
Hayır, Kasım ayı. Geçtiğimiz Kasım ayında.
Ha, Kasım, Aralık, Ocak gibi çıkmıştı ama.
Evet.
Şimdi de yeni olarak, birinci sayısı olarak, 3 aylık olarak çıktığı için birinci sayısı çıkmış oldu. İnşallah hayırlara vesile olur ve İnşallah. Şu an satışları da galiba fena değil. İyi evet, gidiyor iyi yani. Gidiyor. İnşallah daha da artacak. Sana biraz sormak istiyoruz bugün.
Buyurun abi.
Neler var Okur'da? Nelerden oluşuyor?
Malumunuz Okur dergisi geçtiğimiz Kasım ayında Anadolu'nun Mayası kitaplar dosya konusuyla çıkmıştı. O bir tanıtım sayısıydı. Yani okuyucuya böyle yeni bir dergi çıkarıyoruz. Hem okuyucuya hem kültür dünyasına kendimizi tanıtmak amacıyla bir giriş niteliğinde bir sayıydı. O sayıya beklediğimizden daha fazla bir teveccüh, ilgi, alaka gösterildi. Okurlar ve yayıncılar tarafından. Bu da bizi çok memnun etti. Okur'un ilk sayısı Çok Mu Satıyorlar dosya konusuyla çıktı. Bu sayıdaki dosya konusu bestseller kitapları, çok satan kitaplar, niçin çok satıyorlar, ne gibi satış politikaları izleniyor, kitaplar öne çıkarılıyor, hangi kitaplar niçin öne çıkarılıyor gibi bir dosya konusunu Hamit Kardaş inceledi. Yani Okur Dergisi bizim için yani biz de Okur Dergisi'nin çok iyi bir iş olduğuna inanarak bunu çıkarıyoruz. Yani bazen insan bir ürün ortaya koyar ama kamuya, diğer insanlara sunmayı çok gönlü istemez. Biz gönlümüz çok rahat bir şekilde bu işe inanarak bu işi yapıyoruz. Bundan da çok memnunuz.
Eyvallah. Çok Mu Satıyorlardan kasıt bestseller dedin. Yani rafları süsleyen,
evet.
kitapçılara gittiğimiz zaman ya da internet üzerinden kitap alacağımız zaman karşımıza ilk çıkan kitaplar, en fazla satan kitaplar ama nitelik olarak belki de çok istediğimizin, beklediğimizin belki de karşılığını veremeyen kitaplar herhalde bu bestselleri, değil mi? Ona, evet. Ona vurguluyoruz.
Yani kimi kitaplar işte bazı mağaza zincirleri tarafından vitrinlere, ön taraflara konuluyor. Bu kitabın satışını hayli arttırıyor. Kimi kitaplar bazı dizilerde, televizyon reklamlarında ürün yerleştirmesi olarak sunuluyor. Bu da inanılmaz arttırıyor kitabın satışlarını. Hı hı. Ya da bir köşe yazarı yazısında o kitaptan bahsediyor. Bu da kitabın satışını arttırıyor. Yani kitabı yazar yazıyor ama daha sonra okuyucuya ulaşması var.
Evet.
Yani bu uzun bir süreç. Bu süreci ele aldı Hamit kardeş.
Evet. Çok da güzel olmuş dosya, evet, konusu. Dergide zaten çok fazla kitaptan bahsedildiği için ortaya çıkan bir profil de var. Yani çok satan kitaplardan ziyade belki de rafları süsleyen, çok popüler kültüre malzeme olan isimlerden ziyade kendisinin ve Anadolu'nun Anadolu mayan kitaplar, yani Anadolu'nun direkt içinden çıkan o ruhla, o medeniyet anlayışıyla beraber ortaya çıkan kitapları zaten önümüze sunuyor okur.
Evet.
Bir açıdan da zaten o çerçeve çizmiş oluyor ortaya çıkardığı kitaplarla. Bu sayıda mesela kaç kitaptan söz edildi?
Bu sayıda 256 kitaptan söz edildi. Yani 250 kitabın hepsini tanıtmasak da muhakkak yazılarda ya da Türkiye ne okuyor, dünya ne okuyor köşelerimize toplamda 250 kitabın ismi geçiyor bu
250 dergide. Kitap. 3 aylık bir dergide 250, evet, kitaptan söz ediliyor. Hiç kitap okumasanız bile, kitaplara dair bir fikriniz olmasa bile okur elinize aldığınız zaman, şimdi değil bir sene sonra da elinize alsanız bu sayıyı, 250 tane kitaba dair bir fikir beyan edebilecek potansiyele, evet, gelirsiniz.
Yani çok iyi bir bibliografya sunuyor okur, evet, okuyucularına.
Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Yine sana döneceğiz.
Pekala. Teşekkür.
Programımızın diğer güzide konuğu Okan Tomurcuk. Kendisini biraz tanımak istiyoruz. Neler yapıyor? Nerede doğdu? İstanbul'da nerede kalıyor? Kaç senedir burada? Biraz bahsedebilirsen çok seviniriz.
Tabii ki de abi. Bendeniz Okan Tomurcuk. 96 yılı Eylül ayında Kahramanmaraş'ta memur bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.
Böyle çok da romantik bir başlangıç yaptı. Eylül ayı. Hani böyle bir sonbahar yapraklar dökülürken,
evet,
şiir okunurken, ki Kahramanmaraş değil mi? Şiirle, tabii, edebiyatla müsemma bir yer artık.
Evet. Oraya ilerleyen vakitlerde biraz daha girelim.
Deşelim oraya birazcık.
Eyvallah. İşte ilk orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladım. Kahramanmaraş'ta 9. sınıfta lise okurken bir sancı düşürdü bir abimiz yüreğimize. Yahya abi, ona da buradan selam olsun.
Yahya Uyar.
Yahya Uyar abimiz.
Genç Gönüllüler Türkiye Koordinatörü.
Evet. Yaklaşık 6 yıllık bir beraberliğimiz söz konusu. Bu sancı düşünce siz de biliyorsunuzdur abi. Duramıyoruz. İstanbullara kadar getirdi bizleri.
Evet.
Bu işlerin içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Şu anda Genç Gönüllüler'in mutfak ekibindeyim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde sosyoloji bölümü hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Okulumuzda da kulübümüz var. Hamle Düşünce ve Fikir Kulübü. Onun da bu yıl arkadaşlar teveccüh gösterip bizlere başkan yardımcılığın görevini verdiler.
İnşallah hayırlı olur.
Onu da yürütmeye gayret ediyoruz. Eyvallah abi.
İnşallah hayırlı olur. Sosyolojiyi seçmendeki neden neydi?
Sosyolojiyi seçmemdeki neden aslında bakarsak Türkiye şartlarında şu algı vardır ya abi, işte ataması yok. İşte biz Anadolu'dan gelmişiz hani. Öyle bir algı vardı aslında ama ben severek ve isteyerek seçtim bölümü. Sosyoloji farklı disiplinlerin bir araya getirdiği bir bölüm. Şu anda aslında yüksek lisansta en popüler bölümlerden bir tanesi sosyoloji. Toplum bilimi, toplumu inceliyor zaten malumunuz üzere. Bu yüzden ve bölümün İngilizce olması Marmara'da cazip geldi biraz da açıkçası.
Biraz da zorladı belki de.
Aynen. Öyle şu an devam ediyor abi çalışmalarımız.
İnşallah daha güzel olur. Daha iyi yerlere gelirsin. Ki geleceğine de eminiz yani.
Eyvallah abi.
Genç Gönüllüler'de peki neler yapıyorsunuz? Şu an neler var?
Genç Gönüllüler'de neler var? Şu an en yakın tarihle başlayalım. Haftalık sahabe okumaları programını yapıyoruz İstanbul Genç Gönüllüler ekibi olarak. Gazanfara Medresesi'nde her salı saat 6'da. Yine Yahya Uyar abimizin öncülüğünde. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Bursa'da çok güzel bir buluşmayı geride bıraktık abi. Seher Tazeliği temasıyla. Hı hı. Yaza dair projeler var. İnşallah geçenlerde onun görüşmelerini yaptık. bizleri sosyal medya hesapları üzerinden takip edip
haberdar
olabilirler.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Okan'ın sesi de çok güzel, bunu biliyoruz. Evet. Türkü de söylüyor ama şimdi programda belki türkü söyletemeyiz. Ama ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda kendisinden bir şiir, belki de birkaç şiir isteyeceğiz.
İnşallah.
Halil İbrahim de onun ev arkadaşı olarak bize tüyo verir hangi şiirleri iyi okuduğuna dair.
Eyvallah.
Eyvallah. Şimdi Okur'dan söz ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, bugün Okur dergisi temalı bir program oluyor bizim için de. Çünkü çok güzel bir dergi ve bundan söz etmek istedik. Gençlerin özellikle kaçırmaması gereken, haberdar olması gereken bir dergi. Kitaplar bizim sığınacağımız en büyük limanlardan biri. Çok Facebook'ta, Twitter'da, orada burada gördüğümüz sözler var ya, hani kitaba sığındım, dost aramıyorum artık gibi vesaire. Biraz öyle konuşuyorum ama şu an kitaplar gerçekten popüler kültüre ya da popüler sözlere alet edilmemesi gereken nitelikte, değerde ciddi yerler insan için. Çünkü burada insan birçok şey keşfediyor. En başta Kur'an-ı Kerim, kainat kitabımız ve diğer kitaplar bizi zaten şekillendiren, hem insanlığı hem insanlığın geleceğini şekillendiren en büyük argümanlar olmuş, en büyük kaynaklar olmuş. Bu açıdan bakıldığında bir kitap dergisinin de şu an faaliyette olması, yayınlanıyor olması çok sevindirici bir şey. Ben inanıyorum ki kitap severler bu dergiyi zaten çoktan bulmuşlardır, okumaya başlamışlardır. Daha önce duymayanlar için de buradan tekrarlamış olalım. Okur Kitap Dergisi aylık şu an faaliyette, yayında. Kitapyurdu.com'dan ve diğer seçkin internet sağlayıcılarından, kitap sağlayıcılarından, satış sağlayıcılarından Okur dergisine sahip olabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Ve yine şu an tam olarak bayi dağıtımları söz konusu değil ama irtibat kurarak Okur ekibiyle nereden satıldığına dair inşallah Okur dergisini temin etmiş olursunuz. İstifade etmenizi çok isteriz. Bizler de bundan mutlu oluruz. Halil İbrahim Gülgenç de bize bugün Okur'da ne var ne yok ondan bahsedecek. Daha da çok dikkatinizi çekecektir bu açıdan. Evet. Mesela Ekrem Demir'in röportajı görüyorum burada.
Evet abi. Röportajlarımız da
çok fazla röportaj da var yani Okur'da,
evet,
değil mi?
Güzel röportajlar da var. Ekrem Demirli Hoca İstanbul İlahiyat'ta Tasavvuf Anabilim Dalı'nda profesör. Kendisi bir grup hoca arkadaşıyla birlikte Klasik Düşünce Okulu'nu kurdular geçtiğimiz yılda. Klasik Düşünce Okulu'nda İslam Düşünce Mirası'nın temel eserlerini Türkçe tercümeleri üzerinden okumaya, daha da önemlisi bu eserler üzerine, İslam düşüncesi üzerine yazılar yazmak niyetinde olan bir okul. Ekrem Demirli Hoca'yla Klasik Düşünce Okulu röportajı için gitmiştik. Onun yanında bazı kendisinin okumalarıyla ilgili sorular da sorduk. Okumalarıyla alakalı bize bilgiler verdiği güzel bir röportaj oldu. Fatih Mehmet Şeker Hoca'nın röportajı var. Kendisi de benim hemşerim. Mersin Erdemlili. Fatih Mehmet Şeker Hoca'nın yeni bir kitabı çıktı. Türk Dikkati Dergah Yayınları'ndan. Bu kitap ekseninde hocaya bazı sorular sorduk. Gayet verimli çalışmaları var hocanın. Selçuklu,
İslam. Fatih düşüncesi. Şeker Hoca nerede şu an?
Şu an Medeniyet Üniversitesi'nde görev yapıyor. Bülent Atay'la bir söyleşi var.
Roman ve hikaye yazarı.
Evet, roman ve hikaye yazarı Bülent Atay'la.
Tabii affedersin, burada sınırlamış da olmayalım Bülent abiyi. Roman hikaye dersek haksızlık olur. Senaryo.
Evet, yazarı da var. Yazarı.
TRT'nin de eski genel müdürü, evet, malum.
Televizyon.
Şu an herhalde dinleniyor birazcık.
Meçhesi de var. Evet. Ayrıca editörden yazısını editörümüz Yusuf Temizcan, bu kadarını beklemiyorduk başlığıyla yazdı. O da gelen ilgi karşısında okurlarına teşekkür etmek istedi. Dünya Ne Okuyor köşemiz var. Burada dünyanın muhtelif ülkelerinden en çok okunan, en çok ilgi gören kitapları tanıttık. Türkiye Ne Okuyor köşemizde de Anadolu'nun farklı illerinden yerel olarak o bölgede en çok ziyaret edilen, satış yapan kitap evlerini arayarak en çok sattıkları kitapları sorduk. Bunun üzerine bir araştırma yaparak Türkiye Ne Okuyor köşemiz var. Bir Dünya Haber Okur Mutfak kadrosu hazırladı. Dünyadan kitaplara dair haberler, bizim gündem, Burada da Yusuf Temizcan ağabeyimiz okur çevresinde ve İstanbul'da kültür dünyasında neler oluyor kitaplara dair bununla ilgili bilgiler sundu. Okurlardan gelenler diye bir köşemiz var. Geçtiğimiz sayıyla ilgili okurların izlenimlerini aldık. Burada da dergimizin beğenildiğini, onların teveccüh gösterdiğini müşahede etmek mümkün.
Eyvallah, çok güzel. Peki senin vurgulamak istediğin bir yazı var mı? Bir yer var mı? Dergideki birçok tabii ki yazı, röportaj dikkate değer. Ama bak şu yazı gerçekten önemliydi benim için dediğin bir yer var mı?
Yani ben samimiyetle söyleyeyim, bu derginin yazı işleri kadrosunda yer almasam dahi mesela Süleyman Seyfi Öğün röportajı için bu dergiyi alırdım. Ya da Mehmet Lütfi Arslan'ın okudum bildim deme yazısı için yine bu dergiyi alırdım.
Lütfi abinin yazıları sadece bir kitap yazısı değil değil mi?
Evet.
Psikolojik bir tahlil, derinlemesine bir inceleme ve insanın kendini arama ufkundan da Lütfi abi söz ediyor ki Lütfi abi zaten biz hep öyle tanıdık ve öyle bize yol göstermiş oldu, sağ olsun. Allah razı olsun kendisinden. Yazılarında da bu çizgiyi devam ettiriyor galiba.
Evet, yani Lütfi abi okuma üzerine, insanın okuma serüveni üzerine yazılarını devam ettiriyor. Biz de kendisinden çok faydalanıyoruz.
Hı hı. Biraz istiyorsan paylaş bizimle yazıdan bir bölüm.
Peki.
Spotlardan olabilir. Dergide spot da var. Kıymetli dinleyenler, spot şu demek yani. Yazının bütünlüğünden ortaya çıkan, belki öz, belki de özet bir bölüm ama çok vurucu yerler. Onların böyle daha büyük harflerle yazıldığı, daha farklı renklerle yazıldığı, direkt okuyucunun dikkatini çekecek şekilde hazırlanan yerler. Hem sayfaları güzelleştiriyor, burada dergiciler ve yayıncılar bunları iyi bilirler. Hem de okuyucular için dikkati daha fazla çekiyor. Bunlardan da bahsetmiş olalım birazcık.
Lütfü abinin okudum bildim deme yazısında şeytani okuma süreci diye bahsettiği bir köşe var. Burası benim çok hoşuma gitmişti. Ben oradan bir parça aktarayım.
Olur.
Bizi şeytan ya da şeytani bir adresle buluşturan okuma, şeytanileştiren bir okumadır. Bizi kibre götüren böyle bir okumaya şeytani okuma süreci adını verebiliriz. Şeytani okuma süreci, okuma sürecine şeytanın ortak olduğu bir süreçtir. Tıpkı besmelesiz yenen bir gıdaya şeytanın ortak olması gibi, okumakla elde edilen değişim ve başkalaşıma şeytan kendi damgasını vurur. Şeytanın ortak olduğu bir değişim bizi onun kaderinden hisse alma tehlikesiyle yüz yüze getirir. En küçük hisseler daha kibirli, daha hodgam ve daha bencil olmak gibi düşüşlerdir. Kendi içimize doğru derinleşeceğimiz yerde başka insanların bilmediklerini bildiğimize, dolayısıyla daha bilgili ve daha üstün olduğumuza dair sahte ve zehirli bir zannın gözümüzü örttüğü bir sığlaşmaya mahkum oluruz. Sığlaşmak, başkalarını küçük görmeye başlamak demektir. Küçük görmek bizatihi bir eksikliktir ama bunun daha kötüsü şeytani kıyaslara girmektir. Şeytani okuma süreci iblisi lanetli yapan kıyaslara sürüklediğinde bizi aslında bir tür kısır döngüye düşürür. Yani burada Lütfü abimiz, yani şeytani, belki bunun karşılığı, zıttı, rahmani bir okuma süreci olabilir. Yani şeytani olmaması için dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsediyor.
Eyvallah. Bu şeytani okuma, hayatı okumakla da aslında biraz alakalı. İnsan hayatı değil mi, nasıl yaşarsa, nasıl bir hayat perspektifi varsa, hayata nasıl bakıyorsa, okumalarına da direkt olarak bu yansır diye düşünüyorum ben.
Yani okumaktan mani ne, kişi hakkı bilmektir diyor Yunus. Yani bizde, bizim geleneğimizde okumaktan mani kastedilen şey insanın dünyadaki kendi varlığını anlamlandırabilmesi. Yani daha yaygın kullanımla insanın kul olabilmesi.
Evet.
Buna götürebilmesi için de araya işte nefsaniyetin karışmaması gibi şeyler gerekli.
Eyvallah.
Lütfü abi de burada bundan bahsetmiş.
Sen kendini bilmezsen yenice okumaktır.
Evet.
Kendini Eyvallah. Bilmedikten sonra okumanın da nereye götüreceği, sana nasıl bir katkı sağlayacağı meçhul. Lütfü abi de yazısında biraz bundan bahsediyor aslında.
Evet.
Kendimizi bir bilelim, ona göre okuyalım.
Evet.
Şeytan eser olmasın okuduklarımız, aklımıza gelenler. Evet. Okan Tomurcuk bir hazırlık içerisinde şu an.
Eyvah.
Bizlerle bir şiir paylaşacak diye ümit ediyoruz. Halil İbrahim, Okan daha çok hangi tür şiirler okuyor evdeyken?
Yani Okan'ın tarzı biraz Sezai Karakoç Bey'in ya da Abdurrahim Karakoç'un şiirlerini Okan çok sever. Bize de ara sıra okur.
Eyvallah. Bizimle de paylaşır mısın Okan?
Paylaşalım. Şöyle aslında abi, bilinen yanlış var. Yani onu düzelterek başlayalım. Sezai Karakoç. Şimdi bu insanlar Yedi Güzel Adam'dan sonra aslında bu tür insanları biraz daha tanımaya başladı.
Hatta Yedi Güzel Adam dizisinden sonra.
Dizisinden sonra evet. Hatta bizim genç prodüksiyonun bir röportajı vardı. Sezai Karakoç sordu işte. Çoğu kişi tanımıyor kendisini. Sezai Karakoç Diyarbakır Ergani doğumlu. Maraş Serüveni ortaokulda, parasız ortaokulu okuyor Maraş'ta. Liseyi Gaziantep'te bitiriyor. Bu şekilde yani Kahramanmaraş'ta bağlantısı. Hani Kahramanmaraşlı değil kendisi.
Evet. Ama yani, Kahramanmaraşlı zannediliyor.
Ya oranın suyundan yani, içmiş, havasını koklamış. Belki şairlik oradan bulaşmış.
Karakoç ailesi. Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç.
Evet.
Onlar Maraşlı.
Evet.
Soy isimden dolayı Sezai Karakoç da onların ailesindenmiş gibi.
Ha, zannediliyor. Doğru. Sezai Karakoç da çünkü Abdurrahim Karakoç ya da Bahattin Karakoç'u kardeş zannedenler çok fazla değil mi?
Evet.
Evet doğru. Buyurun.
Şimdi şöyle.
Ya şöyle, şimdi şiir okumak da normalde bizim programımız şiir programı değil ama Okan'ın sesinden istifade etmek istedik.
Abi o kadar övdün ki şimdi mahcup olacağız.
Bakalım dinleyicilerimiz karar verecek ona.
Edebiyatın sinemaya ilham kaynağı oldu.
Evet.
Çok
açık bir durum.
Açık bir durum. Burada Sezai Karakoç sinemadan
bahsediyor.
1953 Amerikan filmi olan Lili adlı filmden esinlenerek Lili Yar diye bir şiiri var. Bilmiyorum duydunuz mu daha önce?
Evet.
İsterseniz
buyurun. Bekliyoruz. Buyurun.
Bu kuklaların kuklu olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek, besbelli. Altın saçlarının yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine yanışı, Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bakkalın olmuş ha cabaret de Paris'in. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin, arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş, hangi şafak dölecek görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili? Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulunu alışı yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? ben konuşmasını bilmem diledim. Diye
böyle. Eyvallah.
Güzel bir şiir.
Eyvallah. Okan teşekkür
ederiz. Teşekkür ederiz Okan. Evet, Okur'da neler var şu an? Biraz daha Okur'a geri dönelim.
Eyvallah abi. Rasim Özdenören geçtiğimiz sayıda da kendisiyle bir röportaj yapmıştık. Divan Hı-hı. şiirini ezbere söylemek isterdim.
Evet.
Başlığıyla. Rasim Özdenören sağ olsun bu sayıda Nazif Gürdoğan üzerine bir yazı yazdı. Zaten ikisi dostlar. Mavera dergisinin önce ekiplerinden Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Ersin Nazif Gürdoğan o ekip. Bunun üzerine Rasim Özdenören bir yazı kaleme aldı. Süleyman Ragıp Yazıcılar, siz de biliyorsunuz abi, Peyami Safa'yı çok sever.
Evet.
Peyami Safa üzerine yazdığı bir günlük yazısı ve Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz kitabıyla alakalı kısa bir tanıtım yaptı. Ömürlük Günlükler köşesinde Süleyman Ragıp Yazıcılar yazıyor. Onun hemen yan sayfasında Süleyman abinin halefi Salih Yüzgenç, Modern Din Medya Bize Neler Söylüyor başlığıyla Edward Said'in Medyada İslam kitabı üzerine bir yazı yazdı. Geçtiğimiz sayıda da yine medyanın hayatımızdaki yeri üzerine bir yazı yazmıştınız abi. Suavi Kemal Yazgıç Kayıp Kitaplar, yani isminde kitabın isminde kayıp kelimesi geçen kitapları yazdı. Metin Karabaşoğlu geçen sayıda da editörlerle ilgili bir yazı kaleme almıştı. O yazılarına devam ediyor Editörün Dünyasından köşesinde. Editörün en önemli sermayesi nedir? Bunu anlatıyor Metin Karabaşoğlu.
Şimdi bir şerh, buraya bir parantez açayım. Şerh koymak biraz belki doğru tabir olmaz. Dergideki yazıların bütünlüğü çok dikkate değer. Yani bir editörün de okuyacağı yazı var. Editöre şunu diyoruz, sen editörsün ama editörün de aslında oldum dememesi için başlıca nedenler var. Bunu da usta ve editör söylüyor. Hem kitaplardan, dergilerden, televizyon programlarından bu görevi yapan, bu görevi birçok alanda devam ettirmiş bir isim Metin Karabaşoğlu. Bu açıdan derginin bütünlüğü, ortaya çıkardığı değer çok daha fazla. Gerçekten bir kaynak değeri görüyor. Çok takdir ediyorum Okur'u bu açıdan. Sen şimdi devam et. Okan'a da hemen şuradan bir şey söylemek istiyorum. Okan, bir şiir daha hazırla bize. Mümkünse Sezai Karakoç'tan şey okuyalım mı? Sürgün Ülkeden Başkentler Şehrine.
Nasıl olur? Başkentler Başkentine.
Başkentler Başkentine. Onu istiyorsan sen bir hazırlamaya başla. Biz Halil ile devam edelim. Topu sana birden çevireceğiz çünkü.
Eyvallah. Ahmet Sadreddin Hazreti Ali Cenkleri. Babasıyla okuduğu kitapları yazıyor. Hazreti Ali Cenkleri, bilmiyorum biz çocukken okumadık ama yani bizden bir önceki ve ondan önceki kuşak bu kitaba çok ilgi gösteriliyormuş onların zamanında. Bilhassa bir büyük çocukları çevresine toplayıp Hazreti Ali Cenkleri kitabından kesitler okuyormuş. Sezai Karakoç'un bir şiirinde öyle geçiyordu. Yani Hazreti Ali Cenknamelerinden nasıldı o mısra şu an hatırlayamadım ama burada da eve televizyon almayan babama teşekkür ederim başlıklı yazısıyla Ahmet Sadreddin Hazreti Ali Cenkleri üzerinden babasıyla Nimet-i İslam diye bir ilmihal kitabı belki hatırlarsınız.
Evet.
Bu kitaplardan yola çıkarak bir yazı kaleme aldı. Yusuf Turan Günaydın, Yarım Kalmış Bir Tercüme Tefrikası, Yeniden Öğrenilmesi Gereken Peygamber. Selim Tiryakioğlu ağabeyimiz Kitapların Kitabı, Necip Asım'ın Kitap isimli kitabını yazdı. Kitap için kitap zaten köşesinin ismi de. Selim abi böyle yaklaşık bir 8-10 sayı kitaplar üzerine yazılan kitapları bize tanıtmaya çalışacak. Bu şekilde Okur'un genel muhtevası. Siret-i Meryem, Meryem'in Siret'i mi? İsmail Güleç'in yine bir mektup üslubuyla,
evet.
Lütfi adında bir arkadaşına Sibel Eraslan'ın Siret-i Meryem kitabı üzerine yazdığı kuvvetli bir eleştiri yazısı. Onu da bu sayımızda yer verdik.
İnşallah hayırlı olur.
Eyvallah.
Şimdi Halil İbrahim, sen Marmara Üniversitesi'nde okuyorsun.
Evet, İlahiyat Fakültesi.
Okan da sosyoloji okuyor. Ama evet, fakülteleriniz ayrı yerlerde galiba.
Evet, ayrı evet, yerlerde.
Marmara İlahiyat, bu tam şeyde değil mi? Altunizade'de.
Evet, Altunizade.
Altunizade'de. Yeni de bir cami yapıldı. Evet. Oraya. Çok güzel oldu o camide. Emeği geçenlerden, destek olanlardan binlerce kez Rabbim razı olsun. Sosyoloji nerede senin bölümün?
Sosyoloji Göztepe'de.
Göztepe Fakültesi. Yine yakın yani. Birbirinize yakınsınız, evet, da çok uzak değilsiniz. Peki kulüp çalışmalarını ortak yürütebiliyor musunuz mesela? Siz aynı üniversitenin kulübü ama fakülteler farklı. Sıkıntı oluyor mu?
Kulüp geçtiğimiz sene bizim fakültede kuruldu. İlahiyat Fakültesi'nde. Biz geçtiğimiz sene boyunca bazı çalışmalar yaptık. Bu sene kulübün genel yönetim kadrosundaki ağırlık Göztepe Fakültesi'nde, yani Göztepe'deki kampüste olduğu için
bir taşınma söz konusu,
evet,
oldu.
O ekip şu an işi yürütüyor. Ben biraz daha geri çekilmiş vaziyetteyim.
Aslında yani şöyle abi, Göztepe kampüsü daha seküler bir ortama sahip bir yer. Şimdi ilahiyatlarda program yapmak ya bizim gibi insanlar açısından kolay olabiliyor. Ama işte bu tür Marmara Üniversitesi gibi, İstanbul Üniversitesi gibi, işte Boğaziçi Üniversitesi gibi yerlerde, buraların merkez kampüslerinde program yapmak bazen gerçekten zor olabiliyor.
Evet.
O yüzden biz de hani merkezi Göztepe'ye taşımak istedik bu yıl.
Peki yani üniversite kulübünde daha çok neler yapıyorsunuz çalışma olarak?
Kulübümüz bu yıl ikinci yılı. Hı-hı. Geçen sene topluluk olarak faaliyet yapılıyordu. Bu yıl Marmara Üniversitesi bünyesinde kulüp statüsünü aldı. Geçen sene aldığımız geri dönüşler bizi motive ederekten bu yılda güzel çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Dönemin ilk programını gıda mühendisi olan aynı zamanda projeler müdürümüz Yunus Emre Altun abinin katılımıyla Yemezler Gençliği.
Bir seminer programı,
evet,
yaptınız yani.
Yemezler, evet, Gençler başlığı programı yaptık. Daha sonra gençlik şölenimiz oldu. Hı-hı. Göztepe kampüsünde. Siz de katıldınız abi oraya. Evet. Sizden de belki yorumlar alabiliriz programla alakalı. Kulübümüz Süleyman Ragıp Yazılar abimizin de ilk 11 olarak nitelendirdiği inanç, iyilik, hareket, gönüllülük, merhamet, medeniyet, samimiyet, gayret, ahlak, vefa ve sabır temeli üzerine kurulan bir kulüp.
Evet.
İsminden de anlaşılacağı üzere Hamle Düşünce ve Fikir Kulübü. Biz hayatında hamle yapmak isteyen arkadaşları, dert dinleyen, dert edindiren arkadaşları, sözde şiire hasret besleyen arkadaşları, Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızı kulübümüze bekliyoruz. Evet.
Eyvallah. İnşallah hayırlı olur. Eyvallah. Böyle aralara da girip konuyu birden değiştiriyorum ha. Halil, biraz fark ettin mi?
Evet abi.
Birden okurdan konuşurken, evet, kulüpten konuşmaya başladın. Şimdi, evet, tekrar okuru döndüreceğiz.
Eyvallah.
Evet, birazcık şimdi siz de dolu adamlarsınız yani. Her şey soruluyor maşallah. Kulüp desen kulüp, yazarlık desen yazarlık, aktivite desen aktivite, maşallah akıp gidiyor yani. Öyle olunca da bizde soru bitmiyor. Konuyu değiştirmek de bazen dinleyici için de uyarıcı oluyor. Hani birden ne oluyor falan diyorlar. Sonra aa diyorlar. Devam ediyor.
Eyvallah abi. Sizin hüsnü zannınız.
Estağfurullah. Eyvallah. Sen de öyle bir kibarsın ki maşallah, utandırdın beni şu an. Eyvallah dostum. Şimdi peki okurdan bahsediyoruz. Okan'a hem Marmara Üniversitesi'ndeki kulüp çalışmalarını soruyoruz. Ki kulüp çalışmaları burada biraz bahsetmek gerekir. Üniversite zamanında özellikle değil mi? Yapılması, evet, gereken en ciddi aktivitelerden biri şu an. Okulda bizim sürekli bahsettiğimiz sosyal dayanışma, birlik, beraberlik, yardımlaşma, bir araya gelme, güzel bir eser ortaya çıkarma faaliyetlerini bir kulüp üzerinden, üniversitelerde kurulacak bir kulüp üzerinden çok rahat hayata geçirebiliyoruz. Buradan da bunu teşvik etmiş olabiliriz yani bir açıdan.
Tabii ki Marmara Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımıza buradan bir davet gönderelim. Kendileri Hamle Düşünce ve Fikir Kulübü. Yine sosyal medya hesaplarından bizle irtibata geçebilir. Bu faaliyetlerde görev almak isteyen ya da güzel bir fikri olan herkese kapımız açık.
Evet. Tabii bununla beraber bulundukları bölgelerde, yörelerde, okudukları üniversitelerde de burada öncülük yapabilirler. atıyorum Çorum'da üniversite okuyan bir arkadaşımız, kardeşimiz üniversite kulübü kurma amacıyla üniversitesine başvuru yapar ve akabinde hani diyoruz ya, şu an sosyal medyada mesela çok acı fotoğraflar görüyoruz Suriye ile alakalı. Gerçekten çok korkunç şeyler. Neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bir kulüp kurarız belki. O kulüp vasıtasıyla Suriye'ye bir yardım kampanyası düzenleriz. Yardım kampanyası biraz popüler bir şey diye düşünüyorsak, hep yapılan bir şey gibi düşünüyorsak, zaten çok daha iyi yapanlar var gibi düşünüyorsak, öyle yapanlara destek oluruz. Bu da olmuyorsa daha farklı bir bilinç, daha farklı bir uyarıcı oluşturmak için ciddi konferanslar, ciddi programlar düzenleriz. En azından orası hareketlenir. En azından siz üniversitenize, okuduğunuz yere, üniversitenizde okuyan gençlere, kardeşlerinize büyük bir fayda sağlamış olursunuz. Buna kimse hayır demez. Öyle değil mi?
Evet.
Şimdi sizin üniversitenize gerçekten çok sevdiğiniz bir yazarı ben tutup getirsem, benim bir kulübüm olsa, sen de çok sevdiğin bir yazar, mesela Süleyman Seyfi Öğün, sevdiğin bir isim, onu davet ettim. Sen getiremezsin mesela kendin olarak. Ama ben kulüp vasıtasıyla getirebilirim. Niye? Çünkü üniversitenin resmi olarak kabul ettiği, resmi çalışan, imzalarla hareket eden, bürokrasiden nasibini almış bir hareket bu. Hareketle beraber getiriyorsun. Çağırdığın kişi de karşısında ciddi bir muhatap görüyor ve ona göre hazırlanıyor. Çünkü karşısında üniversite gençliği var. Değil mi? Sen de otomatikman sevdiğin birini ben getirdiğim için bana teveccüh gösterirsin. Hani sadaka-i cari arıyorsak bizden sonrası için, güzel ameller, güzel hayırlı işler geride bırakmak istiyorsak, müthiş bir yol. Üniversite okuyan arkadaşların kesinlikle başvurması gerektiğini düşünüyorum böyle şeylere. Aynı zamanda okullarında bulundukları yerlerde yoksa da böyle bir faaliyet, böyle bir etki, kendileri öncülük yapabilirler. Kendi kulüplerini kurabilirler. Böyle hasbi arkadaşlarıyla bir araya gelip biz kulüp kuracağız, bunun için ne yapmamız gerekiyor diye. Bizlere de Yahya Uyar'a, Okan Tomurcu'ya ve diğer Halil İbrahim Gürgenç'e, arkadaşlarımız ulaşarak genç gönüllülere bilgi de alabilirler. Biz üniversitede kulüp kurmuyoruz. Sadece danışmanlık yapıyoruz, evet. Belki. Yani yardımcı oluyoruz. Çünkü Okan Tomurcuk belki de Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelip ben kulüp kuracağım amacıyla gelmedi. Evet. Ama baktı ki üniversitede kulüp kurabilirim. Burada faaliyet yapabilirim. Burada işler yapabilirim. Davet edebilirim insanları. Arkadaşlarıma faydalı olabilirim. Okuduğum okul dışında, yani sadece okula gelip sırada oturup tahtaya bakmak dışında çok nasıl da şey konuşuyorum değil mi şu an? Yani evet. Öyle de bakmıyorlar tabii ki ama yani okulu daha fazla anlamlandırabilirim aslında dedin ve bununla beraber harekete geçmiş oldun.
Şöyle bir şey var abi, mesela okulun SKS'si işte baktığınızda kulüpleri mesela adam paten kulübü kurmuş. Yani pateni dert etmiş. Baktığında yani paten kulübü diyorsun. Bu insanlar ne yapıyor? Adam paten biniyor yani.
Ben sana çok daha farklı bir şey söyleyeyim. Osmanlı'da biliyorsunuz Osmanlı bakiyesi bizim üzerimizdeki bir vakıf medeniyetidir, evet. Osmanlı. Şu anda da biz onun yansımasını aslında hissediyoruz. Yani Türkiye'de çok fazla vakıf var. Çok fazla dernek var. Hafif bir sayı değil bu yani. Az bir sayı değil. Belki alanları birbirine benziyor. Yani gençlik derneği dediğin zaman yüzlerce gençlik derneği var ama işte Sarı Saçlı Gençler Derneği yoktur mesela. Mavi Gözlü Gençler Derneği yoktur. Osmanlı'da bunun aksine sabah namazından çıkanlara çorba dağıtmak için dernek kurulmuş. Tek işi bu da vakfın.
Evet.
Vakıf kuruluyor. Tek amacı sabah namazından çıkanlara çorba dağıtmak. Yani sabah namazından çıkanlara çorba dağıtanlar vakfı. Vakıf kurulmuş yani.
Yani tabii dönemin...
Affedersin de bu açıdan hani yorumlamak, evet. Lazım. Hani patende kulübü dedin ya, olabilir.
Olabilir, evet. Çok adam normal. Onu çünkü onu dert etmiş. Evet. Yani bizim de derdimiz var. Biz de kendi kulübümüzü o yüzden kurmuş olduk.
Ali İbrahim sen buyur.
Yani dönemin ihtiyaçlarına göre cemiyete hizmet sunulacak alanlar değişiyor. Osmanlı'da mesela herhangi bir konakta ya da bir yerde hizmetçi olarak çalışan insanlar, diyelim ki böyle bir tabak, bir şey kırdılar, o evin eşyalarına zarar verdiler, bu zararı karşılamak için dahi yine vakıflar kurulmuş yani.
Evet.
Yani artık o kadar yani öncelik sırası daki birçok şey halledilmiş, bu gibi detaylara geçilmiş yani.
Eyvallah. Çok önemli, çok güzel, çok iyi işler yapacağımız şu anki durduğumuz pozisyonla birebir alakalı. Biz nerede durursak Allah da inşallah bize durduğumuz yerin istikameti bedelince güzellikler nasip edecektir.
İnşallah.
Çünkü istikamette olmak, yolda olmak farklı yolları da açar. Biz böyle gördük, böyle okuduk. Belki böyle de yaşamaya gayret ediyoruz. Yola giren, güzel bir şey yapmaya aday olan kendisi için de, başkaları için de başka güzellikler yapmaya vesile olur. Vesile vesileye neden olur. Bu şekilde bakmışsınız ki güzellikler çoğalmış. Bir abimiz bahsetmişti. İşte bundan 20 yıl evvel kadar, 15-20 yıl kadar evvel bir üniversite kulübü kurmuş arkadaşlarıyla. Geçen diyor beni oradan davet ettiler diyor. Yani benim olduğum herhalde haberleri yok diyor. Kulübü kuran benim ama ben davet edildim diyor ve gittim diyor. Çok da mutlu oldum diyor. Çünkü kulüp yıllarca devam etmiş. Yani kim bilir kimler kimler geldi geçti oradan. Çünkü orası da mektep oluyor değil mi?
Tabii ki.
Yani kurumların, işlerin, dergilerin, biraz ondan da bahsedeceğiz senle Halil İbrahim şimdi. Programın sonuna doğru geliyoruz ama mektep olma gibi, okul olma gibi de bir özelliği var.
Tabii şeye dönüşüyor, ana nevi bir harekete dönüşüyor. Yani elden ele, elden ele biri geliyor, güzel işler yapıyor. O kendisinden sonra o işleri devam ettirecek birine bırakıyor. Bu şekilde bir zincirleme olarak devam ediyor. Sonunda da dediğiniz gibi hatıralar, hikayeler ortaya çıkabiliyor yani.
Şimdi okur, sen mutfak ekibindesin. Bir çırak olarak belki devam ediyorsun burada. Ama çıraklık değil ki çırak olarak kalmak. Zaten ustandan aldığın mirası sürdüremezsen, değil mi? Öyle diyor ya. Necip ustasından aldı. Yani çırak utanacak yani artık bu iş sürmezse. Nasıl okurdaki atmosfer? Bir mektep özelliği taşıyor mu sence de? Her dergi gibi. Her dergi bence taşır bunu ama senin neler düşündüğün çok önemli yani.
Yani neticede yeni bir ürün ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bir şeyler sunacaksınız insanlara. Bunun için de bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Editörümüz sağ olsunlar bu işte gayet iyi ve ehil oldukları için bize çok yardımcı oluyorlar. Yani Türkiye genelinde çıkan bir dergide yazı yazmak,
evet.
Bu dergide yazarlık üzerine deneyimler elde etmek, tecrübeler kazanmak benim için de büyük bir fırsat, böyle görüyorum. Ve okurda bulunmaktan, okurun mutfak kadrosunda bulunmaktan gayet memnunum abi.
Eyvallah. Şimdi önümüzdeki sayı o zaman periyodu olarak nasıl bir takvimde çıkacak?
Önümüzdeki sayı inşallah Haziran ortasına doğru, Haziran ayının ikinci haftası gibi çıkmış olur.
Eyvallah. İnşallah hayırlı olur diyelim biz de.
İnşallah abi. Ben şuradan tadımlık bir bölüm okuyayım.
Çok sevindim tabii.
Fatih Mehmet Şeker röportajından. Hocanın Türk Dikkati isimli kitabının 62. sayfasından bir bölüm. Eskiler eser telif etmekle kendilerini ikinci bir ömürden, haleflerini de manevi hayattan mahrum etmişlerdir. Eskiler eser telif etmemekle kendilerini ikinci bir ömürden, haleflerini de manevi hayattan mahrum etmişlerdir. Bugün insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır sırrına göre eser vererek ahlakı aydınlatanlar, ilmi olarak bunlardan aşağı olsalar da eser verdikleri için bunlara üstündür.
Hı hı.
Çünkü ilmi hayatı yalnız eserler uzatabilir. Şahıs ile kaim olan ilmin sonra gelenlere intikali, ömrü sani olan eserlerle kabildir. Kitap gramofondur. Önce gelenlerin ilmi sadasını sonra gelenlere ancak kitap nakleder. Cehalet vaktinin girmesine mani olan ehli ilmin manen gitmemesi ancak kaleme alınan kitaplarla mümkün olur.
Eyvallah. Kaleme alınan kitaplar.
Evet. Yani bir müellif bir eser telif ediyor. O toprağa girse, göçse bu dünyadan dahi o eseri sayesinde yüzyıllar boyu yaşayabiliyor. Bu da onun için bir ömrü sani, ikinci bir ömür oluyor yani.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Eyvallah abi.
Okan, şiir hazır mı?
Şiir hazır. Onun öncesinde birkaç daha bir şey söylemek istiyorum abi. Bu kulüp faaliyetlerin neden önemli olduğu ile alakalı. Şimdi sözü daha önce söylemiştim. Biliyorsunlar abi. İşte Anadolu'da diyor hoca, anneler sadece bir çocuk doğurmaz, beraberinde de bir kader doğururlar diye. Hak ve batılın bu kadar açığa çıktığı bir zamanımızda bizim geri durmak gibi, işte pısırık olmak gibi, susmak gibi bir lüksümüz yok. Tarihimiz bize büyük sorumluluklar yüklüyor. Biz de bu minvalde iyi, güzeli tavsiye etme noktasında, işte bugün Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları, işte Güney Asya'yı dert edinme noktasında gerçekten çok önemsemek gerekiyor buraları. İşte tarihimizde sadece övmekten ziyade oradan çıkarımlarla beraber işte biz de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu yüzden üniversitedeki arkadaşlarımızın bu işleri Angarya iş olarak görmemeleri, Angarya'ya da iş olsa da Angarya'ya işlere de talip olmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Çok önemli işler bunlar. Aslında biz baktığımızda kısa vadede bize çok şey olarak gözükmese de uzun vadede bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hem kendi kişisel gelişimimiz, hem ülkemiz, hem de Ümmet-i Muhammed için çok güzel işlere imza atabiliriz. Diyerekten
şiire geçelim.
Geçelim mi abi? Şiir biraz uzun. Belki de
vaktimiz var. Eyvah. Biz dinlemek istiyoruz. Sezai Karakoç'tan bir şiir. Bu şiiri de tüm genç zamanı dinleyicilerine, Erkam Radyo dinleyicilerine armağan ediyoruz. İnşallah programımız daha nice programlara, nice buluşmalara vesile olur. Biz de sizlerle ağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Zaten programın sonuna doğru geliyoruz. Bu şiirde birazcık hani sona doğru bir geçiş olsun. Son noktayı yine okurla koyabiliriz.
Eyvallah.
Eyvallah.
Buyurun.
Gelin gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi. Erken erken karlar ortasında güneş dönmüş ışık saçan bir yumurta bana geri getirir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır. Küf tutmuş kilitler gıcırdarken ta karanlıklar içinde birden bir türkü gibi yükselirsin sen. Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken söyleyemediğim ateşten kelimeleri. Şuur altın patlamış bir bomba gibi saçar ortalığa zamanın ağaran saçın toz toprağını. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den. Senin yanında bütün türede uygarlıklar umurumda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu. Geceme, gündüzüme. Gözlerin lale devrinden bir pencere. Ellerin Baki'den, Nefi'den, Şeyh Galip'ten kucağıma dökülen altın leylak. Ölüler gelmiş çitlembikler sarmaşıklarla. Tırmanmışlar surlarıma burçlarıma. Kimi ırmaklardan yansıma, kimi kayalardan kırpılma. Kimi öteki dünyadan bir çarpılma. İçi ölümle dolu, dönen bir huni. Doğarken güneş kesilmiş ölü yüzlerden. Bir mozaik minyatürlerden dokunur tenimize. Soğuk bir Azrail ürpertisiyle ay. Ve birden senin sesin gelir dört bir yandan. Menekşe kokulu sütunlardan, komşu dağlardaki nerkislerden, leylaklardan. Gözlerine ait belgeler sunulur. Ey aşkın kutlu kitabı, uçarı hayallere yataklık eden, peri bacalarının yasağı, gönlümün celladı acı mezmur. Bana bıraktığın yazıt bu mudur? Ölüm geldi bana düğün armağanın gibi. Senden bir gök, senden yıldızlar ördüler. Ateş böcekleri, o gece dört yanıma. Ey bitmeyen kalbimin samanyolu destanı. Sen bir anne gibi tuttun ufukları. Ve çocuklar gülle anne arasında, seninle güller arasında tuhaf bir ışık bulup eridiler. Çocuklar dağ hücrelerinde eridiler. Aramızdaki sırra, bir de ay ışığında büyüyen fısıltılar, gençlik monologları, seni alıp kaybolmuş zamanın çağıltısından bana getiren yasamız vardı. Öfkeyle yazardın sen bir yüzüne, ölür ölür okurdum öbür yüzünde ben. Senin kalbinden sürdügün oldum ilkin, bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandın, Salome'nin, Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, Meryem. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında, köle gibi satıldım pazarlar pazarında, güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, senin hayallerinle yandım düşlerin civarında, gölgenle yansıyıp duran Bengisu pınarında, ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzına, yüreğine sağlık. Eyvallah. Okan. Uzun da bir şiirdi ama bunu güzel bir şekilde okudun. Yormadık inşallah seni. Çok da duygulandık yani burada şu an. Programımızın sonuna gelmiş olduk aslında. Okur dergisinden son olarak söz edelim. Okur'a nasıl ulaşabiliriz? Tekrarlayalım, yineleyelim. Nasıl yazı gönderebiliriz? Yazı göndermek isteyenler gönderebilirler mi? Ve ne zaman çıkacak tekrar ikinci sayısı inşallah?
Okur dergimizi Kitap Yurdu'ndan temin edebilir dileyenler. Arama butonuna Okur Kitap Dergisi yazarsanız karşınıza ilk ve tek olarak Okur Dergisi çıkıyor. Ya da İstanbul'da olanlar Üsküdar'a gelip Üsküdar'daki Uluslararası Genç Derneği'nden bizatihi elden temin edebilirler. Bir sonraki sayımız inşallah yaz mevsimi, Haziran ayının başında çıkacak. Okurlarımız bizi sosyal medya, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarından da takip edebilirler. Okura her isteyen yani o kitaba değinen, kitapla kitapların dünyasıyla ilgili herhangi bir yazısı olan bütün yazıları değerlendirmeye açığız. Dileyenler yazılarını gönderebilirler. Eyvallah. Buradan da bir açık davet göndermiş olalım. Çok teşekkür ederim Salih abi.
Biz teşekkür ederiz.
Programımızda ağırladığınız için.
Ağzınıza yüreğinize sağlık Okan.
Eyvallah abi.
Halil İbrahim. Evet kıymetli dinleyenler, bugün Halil İbrahim Gürgenç ve Okan Tomurcuk bizlerle birlikteydi. Okur Kitap Dergisi'nden bahsettik. Malmö Üniversitesi'nde Okan Tomurcuk'un ve Halil İbrahim Gürgenç'in aynı zamanda önce olduğu Hamle Düşünce ve Fikir Topluluğu Kulübü'nden bahsettik. Ne tür çalışmalar yapıyorlar bundan bahsettik. İnşallah suçilisan etmemişizdir diyelim ve sizleri uğurlayalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.